Dolayısıyla adımız bile uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz. Dün söz verdiğimiz üzere biz 15 haberleri sonrasında Başkent'te evet sizleri bekliyorduk ve yayınımıza başladık. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yine bugünkü Hayatın Seslerini siz sevgili dinleyenlerimiz için sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi yayın boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi sizler ilk müziğini dinlerken bizler de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken konuğumuzu stüdyomuza aldık bile. Psikolog Sayın Sakine Aykanat'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, hepimiz toplumsal birer varlığız. Birey olarak da çevremize karşı daha duyarlı olmamız gerekiyor. Tabii sorumluluklarımız arasında öncelikle insanlara faydalı olmak var. Bu da ailede başlıyor galiba, değil mi?
Evet. Hepimiz insanız, ailede ben ve bizi dengeleyebilecek en güzel kurumlardan birisi.
Evet. Şimdi tabii aileme, arkadaşlarıma nasıl faydalı olabilirim? Ailem, arkadaşlarım, akrabalarım için neler yapabilir mi konuşacağız ya da neler yaptığımı konuşacağız. Evet. Ne zaman başlar bu soru acaba?
Aslında
ailem için ne yapabilirim?
Aslında bu çocukluğumuzdan başlıyor.
Hı hı.
5-6 yaşlarında genellikle kendimizi ailemize sevdirmek, saydırmak, onların gözüne girmek için bazı şeyler yapmaya başlıyoruz. Ama yetişkin oldukça bunu artık birilerinin gözüne girmek değil de insan olabilmek, kendimiz olabilmek için yapmamız gerekiyor.
Evet.
Burada bilinçaltı yine işe giriyor.
Evet.
5-6 yaşındayken ne yapıyorsak, eğer biz orada bir arıza varsa yetişkinlikte de birilerine yaranmak için bir şeyler yapmaya başlıyoruz.
Oradaki arızalar neler olabilir?
Orada tabii ki ailenin tutumu olabilir. Aile genellikle çocukların davranışına odaklanıyor. Varoluşuna değil. Ve davranışına odaklanıldığında da çocuk onu sanki varoluşuyla birlikte algılıyor. Senin bu davranışını sevmiyorum derken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çocuk sanki kendi varoluşundan
kendini
sevilmeyecek bir insan olarak görüyor. Oysa sen biriciksin, sen çok özelsin, seni seviyorum.
Ama bu davranışın yanlış.
Yani çocukluktan itibaren ailelerin bunu alışkanlık haline getirmesi gerekiyor ki 5-6 yaşında ailesi için, onu mutlu etmek için bir şeyler yapmaya çalışan küçük çocuk büyüyebilsin, kendisi olabilsin, iyi insan olabilsin. Orada da sağlıklı birileri için bir şey, ülkesi için, kendisi için, o zaman sağlığa oturuyor. Ama diğer türlü hep birilerine yaranabilmek, kendini gösterebilmek için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum.
Oysa biz o yaşta nasıl olsa ilerleyen yaşlarda düzelir diye davranışlarını sorgulamıyoruz bile çocuklarımızın,
evet,
değil mi?
Evet. Yani çok uzunu göremiyor. O gün neyse o, hemen problemi çözüp halletmeye çalışıyoruz.
Evet.
Ama uzun vadede o çocuğa neler bırakacak bilmiyoruz. Onun için bir sorun olduğunda biz aileler, anne babalar şundan da çok korkuyor. Aman sorun olmasın. Yani çocuk ağlamasın, çocuk hastalanmasın. Yani bu gerçekçi bir bakış açısı değil ki. Sorun olacak.
Evet.
Ama sorunu mutlaka çözmemiz gerekiyor.
Hı hı.
Bir çocukla sorun yaşıyorsak eğer, o sorunu çözüp bırakmamız gerekiyor ki çocukta biraz önce dediğim şeyler kalmasın, tortular kalmasın. Tortuları,
evet,
temizleyerek gitmemiz lazım ki kendimiz olma yolunda ileriye adım atabilelim.
Bilelim. O ileriye adım attıkça, yaş ilerledikçe tabii ki ailenin beklentileri farklılaşıyor. Dolayısıyla çocuk, evet, da onları karşılamıyor. Ve burada da sorunlar baş gösteriyor
yani
galiba.
Aslına bakarsanız burada da şu oluyor. Çocuk bizim sahip olduğumuz bir şey değil.
O bir birey.
O bir birey.
Evet.
Bunu böyle görünce çocuk evlendiğinde de birilerinin sahiplenmesini bekliyor.
Belki annesini arıyor, evet, belki babasını arıyor.
Evet, ya da eşinin kendini sahiplenmesini,
evet,
bekliyor. Sahip olmak. Yani sahiplenilmek, sorumluluk paylaşımı, biz olabilmek güzel bir şey ama bu farklı bir boyuta geçiyor bu sefer.
Evet.
Yani koşulsuz sevgi dediğimiz şey, seni olduğun gibi kabul ediyorum. Bana bugün ters davransan da sen benim oğlumsun ya da kızımsın diyebilmekten geçiyor.
Evet.
Oysa hayır, sen böyle davranmadığın için artık benim çocuğum değilsin denildiğinde.
Ki bunu küçükken çok söyleriz.
Tabii,
evet,
ki o zaman o yetişkin gibi görünen birey olma aşamasında, birey de değil.
Hı hı.
Ne oluyor? Duygusal anlamda hemen 5-6 yaşındaki çocuk moduna giriyor. Yaranabilmek için, onu mutlu edebilmek için farklı çareler aramaya başlıyor. Bu sefer de güvende olmak için, o aileye kendini sevdirebilmek için kendi olmaktan vazgeçiyor.
Evet.
Çok acı çekiyor.
Evet. Dolayısıyla hayatı boyunca kendi olamadığı için de eşine, çocuklarına hiçbir şekilde değeri gösteremiyor.
Tabii ki birey olamayan nasıl, evet, bir ilişki yürütebilsin ki?
Evet, evet.
Bu sefer yük oluyor tabii.
Evet. Peki şimdi tabii birçok değerimizi de yitirdiğimizi görüyoruz bu arada. Tabii çocuklar küçükken bir de ders çalışımız vardır. Evet. Benim senden tek beklentim senin bu derslerine iyi çalışmanla evet. devam eder aslında bu süreç, evet. değil mi?
Oysa çocuk ailenin bir üyesidir.
Evet.
Ve ekibin bir parçasıdır.
Hı hı.
3 yaşından itibaren çocuklara küçük küçük sorumluluk verilmesi gerekir.
Evet.
Örneğin masaya bir ekmek getirmek 3 yaşındaki çocuk için çok önemli bir şeydir.
Evet. Şimdi tabii birçok değerimizi de yitirdiğimizi görüyoruz bu arada tüm bunları yaşarken. Çocuğu dinlemek de çok önemli. Empati kurmak da çok önemli tabii ki değil mi? Onun bir birey olabilmesini sağlamak için. Evet. Evet.
Şimdi çocuğu anlamak birinci aşama. Sen benim için önemlisin deyip
evet.
onun göz temasında bulunmak, onunla birlikte ortaya çıkmak ve ona kendi değerini anlatmak gerekiyor. Şöyle biz anlamaya çalışmak yerine çatışmaların üzerine gittiğimiz için zaten bu problemler çıkıyor. Hani biraz önce dediğim gibi sorumluluk sanki çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama orada çocuğa şunu diyorsunuz. Sen bu ailenin bir üyesisin. Hepimiz gibi sen de değerlisin. Küçücük bir şey yapmış olsan bile sen buraya aitsin mesajı verilmiş oluyor.
Evet.
Yani oysa olay ona iş yaptırmak değil. Oysa biz sadece ona ne olacak canım bir ekmek değil mi? Biz getirelim. Altta yatan o güçlü mesajı çocuğun alması gerekiyor.
Evet ama kıyamıyoruz. Yaptıramıyoruz. Yani orada sorun bizde birazcık da galiba.
Asıl kıyımı yapıyoruz. Kıyamamakla
evet,
asıl
evet,
kıyımı yapıyoruz.
Evet asıl kıyımı yapıyoruz.
Aynı şeyi hayırlı evlatta da yapıyoruz. Biz. Benim için çok hayırlı evlat. Evet. Bazen anne baba için çok hayırlı evlat kendi için hayırsız hale gelebiliyor.
Evet.
O dengeyi iyi kurmak gerekiyor.
Evet.
Çok çok iyi kurmak gerekiyor.
Anne babaya hayırlı olacağım derken
kendimizden vazgeçiyoruz. Kendimize hayrımız olmayan bir modda oluyoruz.
Tabii fiziksel desteğin yerine hiçbir şey tutmaz aslında o anlamda baktığımızda ama kendimizden de bir takım şeyleri de yitirmemek gerekiyor galiba.
Tabii ki duygusal ve fiziksel destek.
Önemli.
Aileden gelen destek.
Evet. Yanlarında çok olduğunu belki hep hissettirmemiz evet. gerekiyor ama.
Sen ne olursan ol, kim olursan ol, ne tür hata yaparsan yap, sen benim için her zaman çocuğum olarak kalacaksın. Bu senin benim gözümdeki değerini değiştirmez. Ama bu davranışlarının sonucu şu şu şu olabilir.
Evet.
Ben sadece bunları yaşarken bazı şeyleri yitirmenden endişe duyduğum için seni uyarıyorum. Ama bunları yapman ya da bu hatalara gitmen senin benim gözümdeki değerini asla değiştirmez. Ben senin her zaman yanındayım, desteğinim, seni seviyorum mesajı olduğu sürece zaten çocuk kendini bulma yolunda
hızlı adımlarla atacaktır. Çünkü hayat her zaman ona bizim davrandığımız gibi davranmayacak.
Kesinlikle.
Sevmediği
kesinlikle.
İnsanlarla karşılaşacak. Çünkü ailede belki hep sevgi görüyor. Aile hep kendisi için
tabii
bir şeyler
ki.
Yapıyor ama kendisinden hep bir şeyler bekleyen birileriyle karşılaşacak.
Evet.
Sevmediği insanlar olacak belki çevresinde.
Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsunuz. Buna benzer örneğin bir danışanım şey demişti. Ben çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Ben bunun avantaj olduğunu zannediyordum ama hayat bana bunun dezavantaj olduğunu hatırlattı.
Gösterdi tabii.
Yani doğa sistemin ne kadar acımasız olduğunu çocuklarımızı oraya hazırlayarak göstermemiz gerekiyor. Her zaman evin içinde olmayacaklar.
Olmayacaklar.
Kapının
evet.
dışına çıktıklarında yağmur da olabilir, kar da olabilir,
fırtına da olabilir.
Her şey güllük gülistanlık olmayabilir. Tabii. Bunu çocuklarımıza alıştırmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Onlarla da nasıl baş edeceğini öğretmemiz gerekiyor.
Evet,
aslında.
Bunu nasıl öğreteceğiz? Yani davranışlarımızla dedik ama bir başka yolu daha var mıdır acaba? Yani bak biz seni seviyoruz işte çevrendeki herkes seni seviyor ama yarın karşına o sevmediğin insanlarla çalışmak zorunda da kalabilirsin, okumak zorunda da kalabilirsin.
onu tölere edebilmeyi öğretmemiz lazım. Hı. Örneğin öğretmeniyle bir sorun varken çocuğun hemen aman öğretmenini kötülemek de sınıfını ya da okulunu değiştirmek değil. O öğretmen gibi insanlar olacak hep hayatında, onunla nasıl baş edebiliriz?
Hı hı.
Onu tölere edebilme yeteneklerini göstereceğiz, davranışlarını öğreteceğiz. Diyelim ki arkadaşıyla sıkıntısı var, o arkadaşıyla sorunları nasıl çözebilecek onu öğreteceğiz.
Evet.
Ama biz ne yapıyoruz? Arkadaşınla bunu mu yaşadın? Şöyle şöyle yap, böyle böyle de. Biz güçleniyoruz, çocuk gidiyor. Hiçbir şey yok.
Evet.
Yani çocuğa şunu diyoruz. Sen bu sorunu çözemezsin. Bak benim söylediklerimi yap. Alttaki mesaj şu. Sen zayıfsın ilişkilerde. Evet. Ve ben olmazsam bununla baş edemezsin.
Evet. İşte biz tüm bunları öğretirsek belki çocuğumuza. Evet. Ailem benim için bunları yaptı.
Evet.
Ben bunları hepsini ailemden öğrendim. Evet. Şimdi ben ailem için ne yapabilirim'e gelecek.
Tabii
değil
ki.
Mi?
Çünkü bizde ne varsa onu verebiliyoruz. Hı hı. Bizde sevgi varsa onu veriyoruz. Biz güçlüysek güçlü olmayı öğretebiliyoruz. Bizim toleransımız yüksekse aynı şekilde karşımızdakine, hı hı, ailemizdeki özellikle çocuklarımıza tölere edebilmeyi öğretiyoruz. Ne varsa onu veriyoruz.
Evet.
O zaman da bizde olmayanı biz kendimiz alacağız. Tabii ki hepimiz her türlü aileden geliyoruz. Aldıklarımız var, alamadıklarımız var.
Evet.
Ama ben kendi potansiyelimi görüp ben bunu nereye getirebilirim? Evet, ben böyle bir aileden geldim ama ben nasıl bir aile, hı-hı, istiyorum? Ve kendi çocuklarıma, kendi eşime, kendi çekirdek aileme neler verebilirim? Bende olanlardan ne kadarını verebilirim? Onlardan ne alabilirim? Çünkü biz evlendiğimiz kişinin ailesinden de bir şeyler gelecek oraya.
Tabii.
İkisi birleşince bir zenginlik olacak ve ben bu zenginlikle çocuğumu nasıl yetiştirebilirim? Hı hı. Büyütmek değil, yetiştirmek.
Yetiştirmek, evet. İşte tek mesele bu galiba,
evet,
değil mi?
Evet, bir söz var. Evet. Onu hep söylerim, çok severim çünkü. Çocuğu büyüttüğünüzü mü yoksa yetiştirdiğinizi mi ancak sosyal hayatın içinde anlarsınız.
Anlarız. Hatta derler ya, biz çiçek büyütmüyoruz, evet, çocuk yetiştiriyoruz, evet, diye. Evet, gerçekten, evet, çok önemli. Bir de nasıl bir yaklaşım istiyorsak öyle davranmak zorundayız galiba.
Kesinlikle.
Birazcık da, değil mi?
Biraz önce değerlerden, evet, bahsettiniz. Bence çok önemli bu. Biz artık değerlerimize göre değil, diğerlerine göre, kim ne demiş, el aleme göre yaşamaya başladık.
Maalesef.
Yine bir söz var. Çok seviyorum onu da. Diyor ki, diğerlerine göre yaşarsanız kaç kuruşunuz olduğu önemlidir. Değerlerinize göre yaşarsanız nasıl bir duruşunuz olduğu önemlidir.
Oo, çok güzel bir sözmüş. Evet.
Onun için nasıl bir duruş sergileyeceğiz? İçimizle dışımız bir mi?
Hı hı.
Vicdanımız rahat mı? Yüreğimizle aklımız, her şeyimiz aynı şeyi mi söylüyor? O zaman doğru yoldayız.
Kesinlikle.
Devam et.
Evet.
Zaten ne istediğini de biliyorsan bütün, hı-hı, dünya önünde eğiliyor.
Evet. Şimdi o zaman tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde vermek, evet, istediğimiz mesajı yineleyelim isterseniz dinleyicilerimize.
Ne kadar kendimiz olursak başkalarının da kendisi olmasına o kadar izin veririz.
Evet. Bu doğrultuda yetiştirmemiz, evet, gerekiyor çocuklarımızı. Kız erkek fark etmiyor aslında.
İnsan erkek, insan kız yetiştirmemiz gerekiyor.
Evet.
Biz cinsel kimliğimiz ötesinde insanız.
Hı hı.
Kadın olarak da, insan olarak da. Ama artık sadece kadın da erkek de cinsel kimliğine indirgenip sadece cinsel obje olarak sunulmaya başlandı. İşte burada da değerler giriyor.
Evet.
Tekrar.
Babanın kızı, annenin oğlu gibi bir yaklaşım değil de,
evet,
ikisinin de evlatları aslında,
evet,
değil mi?
Kesinlikle.
O çerçeveden bakarak, kesinlikle, yetiştirmek gerekiyor.
İnsan
galiba.
İnsan insana bir ilişki gerekiyor artık. Kadın olmak ya da erkek olmak önemli değil.
Evet, ki bu çok çok çok erken yaşlarda başlıyor ailede.
Kesinlikle.
Evet.
Kesinlikle. Bebeklikten itibaren çocuk bunu almaya başlıyor.
Hı hı.
3-5 yaş döneminde de bunu kodluyor. Ondan sonra da hayatına uygulamaya başlıyor.
Bir de modellik
başlıyor.
De önemli tabii. Anne babanın model olması
tabii
da birbirleriyle ilişkileri
tabii
de
ki
O da çok önemli. O nasıl görecekse anne babanın annesine babasına davranışını, evet, kendisi de anne babasına öyle davranacaktır muhakkak.
Ben şöyle
muhakkak
görüyorum. Doğaya baktığımızda ne kadar güzellikler var değil mi? Dağın güzelliği bir başka, ovanın güzelliği bir başka. Çiçekler rengarenk ve değişik, evet, değişik. Dikenlisi var, dikensizi, güzel kokulusu var, kötü kokulusu var. Hayvanlara bakıyorsunuz. Aynı şekilde insanın da böyle tamam fiziksel olarak değişiyiz ama kadın ve erkek de güzellik demek aslında.
İşte o gözle bakabilmek,
evet,
onu öyle görebilmek önemli.
O kadının o güzelliğini yaşayabilmek, erkeğin de o güzelliğini yaşayabilmek ama birlikte insan olmayı başarabilmek. O zaman da zaten aile olmayı başarabiliyoruz.
Evet, o sentezin içinde harmanlanabilmek
tabii ki,
önemli.
Tabii ki aile olmak insan olmak aslında. Hı-hı. Çünkü onlar birleşerek dünyadaki insan neslini oluşturuyor. Gerçek insanlar da bu dünyayı kurtarabilecek insanlar.
Evet. Hep bu dünyayı kurtarabilecek insanlardan oluşması dileğiyle diyelim ve bugün için size
sevgiyle
çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi.
Sen teşekkür ederim.
Psikolog
ediyorum.
Sayın Sakine Aykanat'la birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz
teşekkür
konuğumuz
ediyorum
olduğu için. Sağ olun, var olun.
Ki dayanamıyorum buna. O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna. O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. Veresin güzel eller peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayal veresin güzel eller peşinde. Çok gençsin, çok gerçeksin. Bu yüzden çok güzelsin. O kadar haklısın ki dayanamıyorum. O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. Hayal peresin güzel eller peşinde. Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde. Hayal peresin güzel eller peşinde. Çok gençsin çok gerçeksin. O yüzden çok güzelsin. İnsanlar kalbinde hayal peresin güzel eller peşinde. Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde. Hayal peresin, hayal peresin, hayal peresin, hayal peresin, hayal peresin. Hayal peresin, o yüzden çok güzelsin.
15.28 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Almanya'dayız. Telefon attığımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Merhaba diyoruz.
Merhabalar.
Evet sevgili Buket Parlas Vehter, organ bağışına katılımı yükseltmek amacıyla Bavyera eyaletindeki amatör futbol takımları büyük bir kampanyaya dahil olmuşlar. Kampanya organ nakli için beklemekte olan pek çok hastaya umut kaynağı olabilecek mi peki?
Evet, geçtiğimiz günlerde Bavyera eyaletinde oynanan amatör futbol maçlarında futbolun yanı sıra en çok konuşulan konu organ bağışı konusuydu. Bavyera Futbol Federasyonu ve Bavyera Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kampanya ile son dönemde amatör kümede oynanan tüm maçlarda organ bağışı konusu çok ayrıntılı olarak işlenmekte. Maç sırasında futbol sahalarında anonslar yapılarak futbol severlerin organ bağışında bulunmaları teşvik edilmekte. Hatta maçlara bilet alanlara biletleri yanında aynı zamanda organ bağış kartları da dağıtılmakta. Böylelikle hem konunun önemine dikkat çekiliyor hem de arzu edenler kimlikleri bir an önce doldurarak organ bağışı için gerekli olan ilk adımı atmış oluyorlar. Tabii ki kampanya ile ilgili olarak hazırlanan tanıtım afişleri ve broşürler yardımıyla halkın bilgilendirilmesi ve böylelikle bu konuda daha fazla hassasiyet gösterilmesi arzu edilmekte. Tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da organ bağışında büyük bir yetersizlik söz konusu. Bu nedenle de bekleme listeleri ne yazık ki çok uzun. Özellikle kalp, karaciğer ve akciğer gibi organları bekleyenlerin listesi çok uzun olduğundan her yıl ne yazık ki birçok hasta hayatını kaybetmekte. Bu Almanya'da da böyle. Yaşam süresinin uzaması ve tıptaki olumlu gelişmeler sonucunda giderek daha fazla hastalığın tedavisinde organ nakli yapılabiliyor olması arz talep dengesini gittikçe daha fazla bozmakta. Bavyera eyaletinde şu anda 1500 civarında hasta organ nakli için beklemekte. Almanya geneline baktığımızda ise organ nakli için beklemekte olan hastaların sayısı 10 bini bulmakta. 2016 yılında Bavyera eyaletinde sadece 30 organ nakli gerçekleştirilebilmiş. 2015 yılında ise bu rakam 50 civarında olmuştu. Son yıllarda Almanya genelinde organ nakli konusunda pek çok skandal yaşandı. Basında yer alan haberlere göre birçok klinik bekleme listelerinde yasal olmayan oynamalar yaparak sıralamada haksızlıklar yaşanmasına neden oldu. Tabii ki bu durum bağışta bulunmayı düşünenlerin kararlarında tereddüt etmelerine ve hatta bağışta bulunmaktan vazgeçmelerine sebep olabilmekte. Almanya genelinde yapılan araştırmalara göre aslında halkın %80'i organ bağışı konusuna olumlu bakmakta. Ancak Alman halkının sadece %35'i organ bağış kartına sahip. Ne yazık ki yeterli sayıda organ bağışı yapılmadığından her yıl 1000 hasta organ nakli gerçekleştirilemediği için hayatını kaybetmekte Almanya'da. Organ bağışı ile ilgili bu tip kampanyalar sadece amatör futbol liginde yapılmıyor. Geçtiğimiz yıllarda profesyonel futbolcuların katılımı ile de organ bağışı konusuna pek çok kez dikkat çekilmişti. Tabii ki spor camiası dışında da yapılan çok fazla sayıda kampanya var. Amaç daha fazla insana ulaşılarak organ bağışı için beklemekte olan hastaların organ ihtiyacını karşılayabilmek. Bu konuda ne kadar çok kampanya yapılırsa o kadar çok hastanın hayatının kurtarılması için yapıcı adımlar atılmış olmakta.
Evet, ne güzel artarak devam etmesi dileğiyle diyelim o zaman.
Evet.
Ve bir başka konuya geçelim. Dünya genelinde 25 şehirde aynı anda koşulan ve tüm gelirleri omurilik hastalıklarının tedavisi için yapılan araştırmalara bağışlanan Wings for Life dünya koşusu 7 Mayıs tarihinde Münih'te yapıldı. Şimdi koşuya tekerlekli sandalye kullanan sporcular da katıldılar herhalde. Aynı koşu İzmir'de de yapıldı. Detayları sizden alalım lütfen.
Evet, geçtiğimiz pazar günü tüm dünyada aynı anda yapılan Wings for Life koşusuna ilgi burada da çok fazlaydı. Münih'te sağanak yağış altında yapılan koşuya bu yıl 10 bin civarında sporcu katıldı. Tüm dünyada koşuya katılanların sayısı ise 155 bin civarındaydı. Etkinliğin sloganı ise koşamayanlar için koşuyorum şeklinde. Hı hı. Sporculardan kayıt sırasında alınan paranın tümü omur ilik ile ilgili araştırmalara aktarılmakta. Böylece bu alanda yapılan çalışmalar birçok insan için umut kaynağı olabilmekte. Koşunun diğer yarışlardan farklı başka bir yönü ise sabit bir bitiş çizgisinin olmaması. Şöyle ki koşu başladıktan yarım saat sonra harekete geçen bir araba, yani yakalama aracı, sporcuların arkasından aynı parkuru gitmekte. İşte bu araç tarafından geçilen her koşucu için yarışma bitmiş oluyor ve koşucu yarışı hemen terk ediyor. Yakalama aracı ise yarışa devam etmekte olan diğer koşuculara ulaşabilmek için parkura devam ediyor ve en son koşucuya ulaşıldığında yarış tamamıyla bitmiş oluyor. Wings for Life koşusunun bu yılki Türkiye ayağı ise yine İzmir oldu. Bu yıl 6000 sporsever İzmir'de bir araya gelerek dünya ile aynı anda koşma fırsatını yakalamış oldu. Zaten etkinliğe geçtiğimiz yılda İzmir ev sahipliği yapmıştı. Genç, yaşlı, her yaştan insanın katılabileceği bir koşu bu. Aynı zamanda çok sayıda, sizin de değindiğiniz gibi, tekerlekli sandalye kullanan sporcuyu da görmek mümkün. Bu anlamda gerçekten herkese açık bir etkinlik olması da büyük bir önem taşımakta. Organizasyonu üstlenen vakıf tarafından etkinlik sonrasında yapılan açıklamaya göre omur ilik ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere bu yarışta dünya genelinde bağış olarak 6 milyon 800 bin avro toplanmış oldu. Tabii ki hedef 2018 yılında da yine çok sayıda insana ulaşabilmek.
Ne güzel. Umarız bu da artarak devam etsin. Sevgili Buket Barlas Vehter, çok teşekkür ediyoruz yine bizlerle bunları paylaştığınız için. Yine birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Almanya'dan sevgili Buket Barlas Vehter'le konuştuk ve yine başkentteyiz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kendi yolunu bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en zorunu. Herkes seçer kendi yolunu, bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en zorunu. Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsem de, sevgi mahkum elinde. Bizi güçlükler ayırsa da umudum var hala yarında. Ben severim aşkın zorunu, kimi gider kolayına. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsem de, sevgi mahkum elinde. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de,
sihirli sözcükler. Köşemiz başladı. Duyduğunuz gibi dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün birazcık nasıl hatırlıyoruzdan söz edeceğiz. Bir kitaptan yola çıkarak galiba, değil mi Leyla? Nezi'nin kitabından yola çıkarak söz edeceğiz.
Hemen dinleyicilerimiz için belki esin kaynağımızdan kısaca bahsetmek yerinde olabilir. Çok sınırlı bir bölümünden faydalanabileceğiz. Süremiz de sınırlı ama meraklıları için tavsiye edebiliriz. Nasıl hatırlıyoruz? Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış. Türkiye'de bellek çalışmaları üzerine bir derleme. Gerçekten de iyi bir derleme. Çünkü hatırlama üzerine yapılan çok fazla çalışma var artık günümüzde. Hafıza teknikleri ve benzerleri de paket program haline getirildiği için. Ancak konu çok daha geniş. Ve hem dil iletişim açısından hem de edebiyat açısından bakıldığında, ki mimarlık ve benzeri alanlardan da bakıldığında çok geniş bir konu gerçekten. Ama bu açıdan bakıldığında zaman dilimi olarak da geniş bir zamanda değerlendirilmesi gerek. Bireysel ihtiyaçların ötesinde bir şey çünkü hafıza. Ve toplumsal olarak da çok ihtiyaç duyuyoruz. Biz kendi hafızamızın zayıflığından yakınan bir millet olarak sıklıkla ihtiyaç duyuyoruz gerçekten.
Gerçekten. Peki birazcık o hatırlama sürecinden bahsedelim isterseniz. Unutma sürecinin farkında olmasıyla mı ortaya çıkan bir şey?
Aslında hatırlamak daha çok şeyi zihinsel olarak, daha çok bilgiyi kapsamak olarak algılanıyor ama hatırlama süreci bizde, insanlarda çalışan şekliyle unutmaya dayalı. Yani neyi hatırladığınızı bilmek aslında nasıl unuttuğunuzu bilmekle ilgili. Nasıl unuttuğumuzu bilmeden neyi biri nesne, öbürü süreç, bunu farkındayım. Nasıl unuttuğumuzu, yani neleri sildiğimizi ve hangi sürelerde sildiğimizi bilmeden hatırladığımız şeyden emin olamıyoruz çünkü. Ve hatırladıklarımız çoğu zaman kendi deneyimlerimizle sınırlı. Öğrenme de böyle bir şey. İlginç değil mi? Öğrenebilmek için unutabilmemiz. Çünkü filtrelerimiz var. Bizi biz yapan bir takım bilişsel deneyimlerimiz var. Bir şeyi biliyor olmak başka şeylere bakışımızı belirliyor. Bunun en basit ve herkeste geçerli olan örneği aslında tattır. Biz daha önce çilek yediysek, çileğin ne olduğunu biliyorsak, çilekle
tadını
ilgili
da çok seviyorsak
benzer bir şeyi çileğe benzetiyor olmamız bir filtredir aslında. Kendi bilişsel seviyemiz, bir şeyi biliyor olmamız, kendi deneyimlerimiz bir filtre uygular ve bu filtreden geçebilenleri aslında biz hatırlayabiliriz. Hatırlamak üzere alabiliriz ve kendi deneyimlerimiz giderek bunu şekillendirir. Yine benzer bir örneği çocuklukla ilgili hatırladıklarımızdır. Aynı şeyi yaşamışızdır ama siz başka şekilde hatırlarsınız, ben başka şekilde hatırlarım. Çünkü oradaki bulunuş durumumuz farklıdır. İnsanın fiziksel beden yeterlilikleri bile hatırlayışı çok etkiliyor. Benzeri hemen hemen herkesin çocukluk anılarına dayalı şekli vardır. Örneğin ben kendi okuduğum ilkokula gittiğimde şöyle hatırlıyordum. Çok merdivenleri, bir sürü merdiveni vardı yüksek ve ben o merdivenlerden çıkmak için çok zorlanıyordum. Gittiğimde de öyle bir merdiven bekledim. Meğer sadece 4 basamakmış.
Öyle değilmiş, evet.
Ya da işte bir amcanızı hatırlarsınız. Dağ gibidir örneğin sizin hafızanızda.
Gezinizde,
çünkü
evet.
Hatırladığınız dönemdeki bedensel boyutumuz karşımızdakine bir filtre uygulamamızı sağlıyor. Biz ona göre hatırlıyoruz. Hatırladığımız şeyin gerçekliğine dair bilgimiz çok zayıf olabilir. Bu yüzden ihtiyacımız var.
Peki hani o 4 basamaklı merdiven çok merdiven gibi görünüyor da tabii o zaman çok yüksek belki gelebiliyor. Öyle görebiliyoruz. Evet. O yaşın getirdiği, çocukluğun getirdiği bir şeyle. Bu hatırlamanın güncelle ilişkisi konusunda neler söyleyeceksiniz?
Şimdi bu bireysel hafıza, hafızanın bireysel tarafı ama iş toplumsal olduğunda biraz daha farklı, daha geniş bir perspektiften bakmamız gerek. O da şu, temelde geçmişi temsil etme biçimimiz neyin nasıl hatırlanacağını belirliyor. Bu şu demek, bireysel olarak biraz önce söylediğimiz örnek, ama toplumsal olarak baktığımızda tarihsel bir takım gerçeklerimizi, toplumsal olarak hatırladıklarımızı nasıl hatırladığımız, onun bize nasıl aksettirildiği ile ilgili. Örneğin bununla ilgili yapılmış bir çalışma var. Çanakkale Anıtı ile ilgili. Savaşlar çok acı verici süreçler. Zaferleri anmanın yolu, savaşın verdiği bu ızdırap, bu şiddet, insanı yıkan, yakan halini unutmakla ilgili.
Evet.
Biz savaşın bu tarafını unutmadan bir zaferi anılabilir hale getiremiyoruz. Hele hele bunu bir anıt haline getireceksek, fiziksel bir anıt görüntüsü büründüreceksek, acı tarafından çok ihtişam tarafına odaklanıyoruz. Sadece bizim toplumumuza özgü bir durum değil. Genelde insanın yaklaşımı bu. Ve bu bizim geleceğe bakışımızı bu ölçekte etkiliyor. Daha barışçı olabilmek için, daha barış odaklı olabilmek için bizim geçmişi hatırlama biçimlerimizi biraz esnetmemizde fayda var demiş araştırmacı. Hatta öyle ki geçmişi kontrol edenler bugünün ve geleceğin sosyal ve politik olaylarını yönetme imkanını elde eder demiş bir Fransız araştırmacı. Yani hani bu açıdan da önemli. Bizim bulunduğumuz ülkeye, mensubu bulunduğumuz millete ilişkin hafızamız bize sunulanlarla çerçeveleneceği için bu konuda özgür olduğumuzdan emin olmakta fayda var. Tıpkı benim örneğimdeki o dört basamak gibi algılanabilir çünkü hayat.
Evet.
Bir zaferi anma biçimi olarak da şu söylenmiş. Örneğin edebiyata dönecek olursak bizim Çanakkale Savaşları'na ilişkin çok fazla roman, veri ve örneğin sinema filmi üretmekteki ölçek düşünüldüğünde, yani öyle bir savaş düşünüldüğünde çok cüzi kalması bizim üretimimizin biraz da bundan. Odaklanacak yeri bulmakta çok güçlük çekebiliyoruz çünkü. Yine Kurtuluş Savaşı olağanüstü bir destan, fakat bizim kendi İstiklal Savaşımıza ilişkin üretebildiklerimiz özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki etkili romancılarla çerçeveli ve çok etkili.
Evet.
Belli Türk Edebiyatı'nın örneğin hani artık dizi haline de getirildiği için çok tanınmış eserlerinden biri Çalı Kuşu. Bu kadar etkili olmasının sebebi duygusal bir yazılım, bilgisayar yazılımı gibi yazarın ustalıklı bir duygusal veriyi de işlemesinden dolayı okuyan herkese etkilemesi ve bir rol model ortaya çıkarması Çalı Kuşu karakteriyle o kadar da etkili olmuş ki o dönem ve hani yakın zamana kadar bu modeli istiyorsanız bu kitaba başvurmalısınız sonucuna gidiyor.
Evet.
Gerçekten böyle midir? Buna ancak kişilerin cevabı bu gerçektir ya da değildir diyor. Olayın olması bile, olup olmaması bile bizim onu adlandırmamıza bağlı. Yatsıyabiliyoruz.
Evet. Yani bir şiiri okuduğumuzda o şiirin şairini hatırlayabiliyoruz. Evet. Ya da bir söz bize bir romanı hatırlatabiliyor. Ya da bir mekan orada geçmiş bir edebi romandaki bir kahramanı, bir kişiyi de hatırlatabiliyor, değil mi?
Bunun mesela müzik konusuna giremem ama bir cümleyle sadece değinmiş olayım. Bunun hafızanın müzikteki getirisi çok somut olduğu için paylaşılabilir. Marşlar.
Evet.
Bir marşın anlamı bir sürü şeydir. Yani benim kişisel tarihimdir. Hı-hı. Örneğin 10. yıl marşıdır ya da İstiklal marşıdır. Hangi marşı söylemek isterseniz o marşın benim kişisel geçmişimde yüklendiği hatıralar kadar toplumsal olarak etkileyişi de görülebilir. İstiklal Marşı İstiklal Harbi ile örtüşür mesela aşağı yukarı ve bir tane bir örnek daha getirmek çok zorludur. Bu yüzden İstiklal Marşı'nın çerçevesi çok önemlidir. Hı hı. O marşa göre, o içeriğe göre kuşaklar onu hatırlayacaktır. Her ülkenin kendi bağımsızlık marşı, hı hı, milli marşı böyle bir geçmişe, belli bir olaya aşağı yukarı dayanıyor ve içine baktığınız zaman aslında çok da ürkütücü olabiliyorlar. Çünkü genellikle bir ülkenin kuruluş öyküsü böyle geldik ve burada mutluca bu mutlu ve mesut yurdu bulduk şeklinde olmadığı için büyük bir mücadele, kan, savaş bunları içerebiliyor.
Şimdi biz geçtiğimiz hafta radyo günleri için İzmir'deydik. İzmir'den evet. seslendik dinleyicilerimize. Dolayısıyla orada yaşayan Suriyeli çocukların ellerinde melodikayla hep Aha. İzmir Marşı'nı çaldıklarını gördük. Bu da böyle bir şey demek ki.
Evet ve o çocuklar için şimdi artık İzmir Marşı örneğin çok güzel bir örnek. Teşekkür ederim. İzmir Marşı'nın taşıdığı anlama bir anlam daha ekleniyor.
Evet.
Bizim toplumsal hafızamız bunu ileride nasıl taşıyacak, nasıl dönüştürmüş olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Geçmişte bunu görmüşüz. Örneğin iyi bir örneğidir Şevket Süreyya Aydemir. Bu bahsettiğimiz konunun belki de en iyi rol modellerinden biri olduğunu düşündüğüm için onun Suyu Arayan Adam kitabından ve biraz Şevket Süreyya Aydemir'den bahsetmek isterim. Evet. Dinleyicilerimiz diyebilir hani konuyu nereden aldın, nereye getirdin. Fakat Şevket Süreyya Aydemir kendi hayatında çok büyük dönemeçleri yaşamış bir yazar. İstiklal Harbi sırasında Anadolu'da olmayan, özür diliyorum, olmayı tercih etmeyen bir yazar. Sonradan yazar olmuş. Aslında siyasi bir karakter. Çok ciddi fikri değişiklikler yaşamış biri hayatı boyunca. Fakat hafızayı taşımış biri ve onun yazılarında, onun kitaplarında bu hafızayı görmek mümkün. Suyu Arayan Adam... Onun aslında Rusya macerası, komünizmle yakınlığı ve komünizme bakış açısı biraz hatta Türkçülük, Turan devletçiliği ki Türkiye'de kimin sözüydü hatırlamıyorum ama siyasi ifadeler, tanımlar dünyanın kalanıyla aynı değildir. Türkiye'de başka karşılıkları olur bunların demişti. Bizde de öyle. Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam'da Bakü'yü anlattığı bir yer var. Ben kısaca sadece bir cümlesini söylemek isterim. Diyor ki Bakü, vardığım zaman Bakü'ye dünyanın bütün petrol şehirlerinde olduğu gibi kalabalık, hareketli fakat kozmopolit bir şehir gördüm. Söylediği tarihler 1940'lar, 1930'lar. Bugün de hani geçen hafta da Bakü'ye gitmiş biri aşağı yukarı benzer bir şeyi söyleyebilir.
Evet.
Bunu şunun için söylüyorum. Şevket Süreyya Aydemir'in gözünden Bakü'yü Suyu Arayan Adam kitabında bulmak mümkün. Bakü'yü okuduğunuzda Bakü'nün çekirdeğini görebiliyorsunuz ve o çekirdek devam ediyor. Sadece bizim Anadolu şehirleri için değil dünyanın bütün şehirleri için böyle ama... Türk, ana dili Türkçe olan bir yazar bunu aktarmış. Bir toplumsal hafıza nasıl çalışır? Petrol nasıl etkiler bir şehri ve bir şehrin bir ülkenin kuruluş hikayesini ve bağımsız Azerbaycan'dan Sovyetler Birliği'ne dahil olan Azerbaycan'ı aktarmış.
Dolayısıyla Bakü deyince, belki Azerbaycan petrol deyince ya da Şevket Süreyya Aydemir deyince orası mutlaka evet. insanın aklına geliyor. Gelmeli. Hafızada yer eden noktalar onlar.
Yine Ankara ve hafızası için, şehir hafızası için bir kitap daha tavsiye edebilirim. Sevgi evet. Soysal'a Erdal Doğan'ın yazdığı bir biyografi aslında. Ankara'yı, çocukluğu ve gençliği Ankara'da yaşamış olanlar için şehir hafızası nedir? Ankara'da hangi pastanelerde iş çıkışı, hangi çayhanelerde ya da bira bahçelerinde çalışanlar iş çıkışı vakit geçirirler? Hangi konular konuşulur? Hangi vakitlerde siyaset konuşulur? Hangi vakitlerde siyasetten çekinilir Ankara'da? Bunu çok güzel anlatmış sayfalarında ve tabii İstanbul meraklıları için Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'unu önermek isterim. Hepsi hafıza, toplumsal hafıza için iyi bir örnek.
Evet. Dolayısıyla mekanla ilişkiler açısından evet. çok önem arz ediyor. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta da bizlerle birlikte olduğunuz için, bunları bizlerle birlikte paylaştığınız için sağ olun, var olun sevgili Elif Berna Kutluat'a. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nin bugün de sonuna geldik. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Cihan Aydoğan sizlere ulaştırdı yayınımızı ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentte sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Yeah.
kalacağım.